Ayrım 10, sayfa 105. Ama onunla tanıştığı zaman Victor'un da incinmeyeceğini sanmıştı. Sandığınız kadar dayanıklı değiliz. Asla değiliz. Yemeklerini yeni bitirmişlerdi ki zilin çalmasıyla ikisi de bir anda gerildiler. Her ne kadar masum bir gece geçiriyorlarsa da o anda suçüstü yakalanmış iki aşık gibi huzursuz gözlerle birbirlerine baktılar. Kapıda Jane Jolie'ydi. O nemli yaz akşamında arsız bukleleriyle siyah saçları darmadağın bir yumağa dönmüş Maura'nın ön verandasında dikiliyordu. Sıcak havaya rağmen üzerinde her zaman işte giydiği siyah takım elbisesi vardı. Maura, Rizzoli'nin sıkkınlıkla kendisine bakan gözlerini gördüğü anda bunun sıradan bir akşam gezmesi olduğunu anlamıştı. Çok geçmeden Rizzoli'nin elindeki klasörü de fark etti zaten. Seni bu saatte evinde rahatsız ettiğim için üzgünüm doktor. Ama konuşmamız gerekiyor. Ofise uğramaktansa eve gelmem daha iyi olur diye düşündüm. Dava ile ilgili mi? Rizzoli başını salladı. Hangi davadan bahsettiklerini açıklamaya gerek yoktu. İkisi de söz konusu davanın ne olduğunu biliyordu. Mauro ve Rizzoli profesyonel anlamda birbirlerine saygı duydukları halde henüz sıcak bir dostluğa adım atmış sayılmazlardı. Ve o gece birbirlerine karşı bir parça da olsa çekingenlik hissediyorlardı. Bir şey oldu kesin diye düşündü Maura. Yoksa eve kadar gelmezdi. İçeri gel lütfen dedi. Rizzoli içeri girdi ve mutfaktan gelen yemek kokularını duyduğu anda durakladı. Akşam yemeğini mi böldüm yoksa? Yok yok, şimdi sofradan kalktık dedi. Kalktık kelimesindeki çoğul eki Rizzoli'nin dikkatinden kaçmamıştı. Soran gözlerle Maura'ya baktı. O sırada ayak seslerini duyunca arkasını döndü ve koridordaki şarap kadehlerini mutfağa götürmekte olan Daniel'i gördü. İyi akşamlar dedektif diye seslendi Daniel. Rizzoli şaşkınlık içinde gözlerini kırpıştırdı. Rahip Brockmill dedi. Daniel mutfağa devam etmişti. Rizzoli hemen Maura'ya döndü. Tek kelime bile etmemişti ama kafasında neler geçtiği belliydi. Kilisedeki cemaat üyesi kadının düşündüğü şeyi düşünüyordu o da. Evet, kötü gördüğünün farkındayım ama hiçbir şey olmadı. Sadece yemek yiyip sohbet ettik işte. Lanet olsun. Neden bana öyle bakıyorsun ki diye geçirdi içinden. Evet dedi Rizzoli. Bu bir tanecik kelimenin içinde bin türlü anlam gizliydi. O sırada mutfaktan Çin porselenlerinin ve gümüş çatal kaşıklarının şıngırtısı duyuldu. Daniel bulaşık makinesini dolduruyordu. Maura'nın evinde kendi mutfağında bir rahip vardı resmen. Mümkünse seninle yalnız görüşmek istiyorum dedi Rizzoli. Buna gerek var mı gerçekten? Rahip Brockmi benim dostum dedi. Bunu konuşmak yeterince zor zaten doktor. Ona gitmesini söyleyemem ki. O sırada Daniel'in ayak sesleri duyuldu. Maura hemen susmuştu. Ama benim gitmem gerekiyor dedi Daniel. Gözü Rizzoli'nin elinde klasöre takılmıştı. Görünüşe bakılırsa sizin de yapılacak işleriniz var. Aslında evet biraz işimiz var dedi Rizzoli. Daniel Maura'ya bakıp gülümsedi. Akşam yemeği için teşekkürler dedi sonra. Bekle dedi Maura. Daniel peşinden koşup ön verandaya çıktı ve arkasından kapıyı kapadı. Gitmene gerek yok dedi. Seninle özel olarak konuşmak istiyor. Üzgünüm. Neden ki? Şahane bir geceydi. Sanki evimden kovulmuyormuş gibi oldu. Daniel uzanıp sevecen bir biçimde onun içini rahatlatmak istercesine kolunu okşadı. Ne zaman konuşmak istersen arayabilirsin dedi. Saatin kaç olduğunu bir önemi yok. Daniel arabasına doğru yürüdüğü sırada Mauro arkasından baka kalmıştı. Simsiyah giysileri ve o yaz gecesinin karanlığına karışıp görünmez olmuştu sanki. Daniel son bir kez dönüp el salladığı sırada Mauro'nun gözü beyaz yakasına takıldı yine. Karanlığın içinde beyaz bir pırıltı. Daha sonra yeniden eve girdi. Rizzoli koridorda durmuş onu izliyordu. Daniel'le ne işi olduğunu merak ediyordu. Kör değildi. Aralarında dostluktan daha öte bir şeyler yeşerdiğini görüyor olmalıydı. İçecek bir şeyler alır mısın diye sordu Maura. İyi olur ama alkolsüz bir şeyler olsun dedi Rizzoli. Göbeğini okşayarak. Ufaklık içki içecek yaşa gelmedi henüz. Tabii. Maura kendini iyi ev sahibesi rolünü oynamaya zorlayarak Jane'i mutfağa davet etti. İki bardağın içine biraz buz ve portakal suyu koydu. Kendisininkine de bir parça da olsa vodka ekledi. İçeceklerini de alıp mutfak masasına yönelmişti ki Rizzoli'nin klasörün içinden başka bir dosya çıkartıp masanın üzerine koyduğunu gördü. O ne diye sordu Maura. Önce bir otur istersen doktor. Çünkü sana söyleyeceğim şey biraz üzücü olabilir. Maura geçip mutfak masasına oturdu. Rizzoli de karşısına oturmuştu. Dosya tam ortalarında duruyordu. Sırlarla dolu bir Pandora kutusu diye düşündüm Aura. Dosyaya bakarak. İçinden ne olduğunu bilmek ister misin? Emin değilim dedi. Geçen hafta sana Anna Jessup'la ilgili söylediğim şeyleri hatırlıyor musun? 6 ay öncesine kadar ona dair herhangi bir kayda rastlanmadığımızı anlatmıştım. Elimizdeki tek adreste boş bir apartman dairesi çıkmıştı. Evet, ona hayalet demiştin. Bu bir anlamda doğru aslında. Çünkü gerçekte asla var olmamış. Bu nasıl olur? Çünkü Anna Jessup diye biri yokmuş işte. Bu takma bir isimmiş. Gerçek adı Anna Leoni. 6 ay önce yepyeni bir kimlik edinmiş. İlk önce bir banka hesaplarını kapatmış ve sonra da evinden ayrılmış. Yeni ismiyle Brighton'daki apartmanını kiralamış. Ama orada yaşamayı düşünmüyormuş zaten. Eğer yeni bir isimle ortaya çıkacaksa şaşırtmacı olarak kullanmış orayı. Sonra eşyalarını toplayıp Maine'e taşınmış. Sahil yolunda küçük bir kasabaya. Son 2 aydır da orada yaşıyormuş. Bütün bunları nasıl öğrendin? Bunları yapmasına yardım eden polisle konuştum. Bir polis mi? Dedektif Ballard diye biri. Newton'dan. Demek takma isimmiş ha? Kanun kaçağı değilmiş bu durumda değil mi? Hayır. Neden kaçtığını da anlıyorsundur herhalde. Tanıdık bir öykü işte. Bir adamdan mı kaçıyormuş? Ve maalesef çok zengin bir adamdan. Doktor Charles Castle'dan. İsmi tanıdık gelmiyor. Castle eczacılık. Adama gitmiş. Anna onun şirketinde bir araştırma uzmanıymış. Bir ilişkileri olmuş ama 3 yıl sonra Anna onu terk etmek istemiş. O da buna izin vermemiş. Doktor Castle öyle kolay kolay terk edilip gidebilecek bir adam değilmiş anlaşılan. Anna bir gece mosmor bir gözle acili bulmuş kendini. O günden sonra da işler giderek korkutucu bir hal almış. Takipler, ölüm tehditleri, hatta bir keresinde posta kutusunda ölü bir kanarya bırakılmış. Tanrım, evet, al sana gerçek aşk. Böyle bir adamdan kendini korumak için tek seçeneğin kalıyor bazen. O da adamı vurup kurtulmak ya da saklanacaksın. Ama işin aslı şu ki, eğer ilkini seçseydi belki de şu anda hala yaşıyor olurdu. Ama adam onu bulmuş sonunda. Tek yapmamız gereken bunu ispatlamak. Bunu yapabilir misiniz? Henüz Doktor Castle iletişime geçmedik. Ne tesadüftür ki Anna vurulduğu gece Boston'dan ayrılmış. Geçen hafta iş gezisine çıkmış ve yarın dönüyormuş. Rizzoli portakal suyunu ağzına götürdüğü zaman bardağın içindeki buzların tıkırtısı Maura'nın sinirlerini bozmuştu. Rizzoli bardağını masaya geri bıraktığı zaman bir süre sessizlik oldu. Zaman kazanmaya çalışıyor gibi. Anna Leoni ile ilgili bilmen gereken bir şey daha var dedi Rizzoli. Masanın üzerindeki dosyaya işaret etti. Bunu sana getirdim. Maura dosyayı açtı ve bir anda tanıdık bir duygu hissetti. Bir fotoğrafın renkli bir fotokopisiydi bu. Ciddi bakışları ve siyah saçlarıyla genç bir kız kendisinden daha yaşlı bir çiftin arasında duruyordu. Yaşlı çift kollarını onun omuzlarına atmışlardı. Bu kız ben olabilirdim dedi Maura usulca. Bu fotoğraf cüzdanındaydı. Resimde Anna'nın 10 yaşlarında olduğunu sanıyoruz. Annesi Ruth ve babası William, Leon ile birlikte. İkisi de ölmüşler şimdi. Bunlar anne ve babası mıymış? Evet. Ama çok yaşlılar. Evet öyleler. Annesi Ruth bu fotoğraf çekildiğinde 62 yaşındaymış. Rizzoli bir an için duraksadı. Anna tek çocukları mıymış? Tek çocuk, yaşlı anne baba. Bunun nereye gittiğini biliyorum diye düşündü Maura. Ve birazdan bana söyleyeceklerinden korkuyorum. Bu akşam buraya gelmesinin sebebi de bu. Sadece Anna Leoni ve sapık sevgilisini anlatmak için gelmedi. Bundan daha büyük bir mesele var. Maura başını kaldırıp Rizzoli'ye baktı. Evlatlık mıymış? Rizzoli başını salladı. Anna doğduğunda Bayan Leoni 52 yaşındaymış. Çocuk esirgeme kurumlarının çoğu için fazla yaşlı. Zaten bu yüzden de bir avukat aracılığıyla özel bir evlat edinme işlemine başvurmuşlar herhalde. Maura kendi anne babasını düşündü. İkisi de ölmüşlerdi şimdi. Ve ona evlat edindiklerinde 40'lı yaşlardaydılar. Kendi evlat edinme işlemleri hakkında ne biliyorsun doktor? Maura derin bir nefes aldı. Babam öldükten sonra evlat edinme belgelerimi buldum. Bütün işlemler burada. Boston'da bir avukat tarafından yürütülmüş. Birkaç yıl önce onu aradım. Biyolojik annemin adını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Söyledi mi? Kayıtların mühürlü olduğunu ve bana herhangi bir bilgi veremeyeceğini söyledi. Peki üstelemedin mi? Hayır, üstelemedim. Avukatın adı Terence Van Gates mıydı? Maura taş kesilmişti. Sorunun cevabını vermesine bile gerek yoktu. Yüzündeki şaşkın ifadeyle her şeyi anlatıyordu. Nereden bildin diye sordum Aura. Anna ölümünden 2 gün önce Boston'da Tremont Otel'e yerleşmiş. Otel odasında iki telefon görüşmesi yapmış. Birinde o sıra şehir dışında olan dedektif Ballard'ı aramış. Diğerinde ise Van Gettes'in bürosunu. Onunla neden görüştüğünü bilmiyoruz. Telefonlarıma geri dönmedi daha. İşte şimdi söyleyecek diye düşündüm Aura. Bu gece evimde mutfağımda olmasının asıl sebebini açıklayacak. Anna Leoni'nin evlatlık olduğunu biliyoruz. Kan grubu ve doğum tarihi seninle aynı. Ve ölmeden hemen önce Van Geet ile konuşmuş. Senin evlatlık verimli işlemlerini yapan avukatla. İlginç tesadüfler dizisi. Bunları ne zamandır biliyorsun? Birkaç gün oluyor. Ve bana söylemedin. Benden sakladın bunu. Bu kadar beklediğin için çok sağ ol. Mecburdum. Bilmen gereken bir şey daha var. Dedi Rizzoli ve derin bir nefes aldı. Bu akşamüstü DNA laboratuvarının Walt Degort'la görüştüm. Hafta başında benden istediği testi yapmasını söylemiştim ona. Öğleden sonra hazırladığı otoradyogramları gösterdi. İki tane farklı DSAT profili çıkmıştı. Biri Anne Leonie'nin, diğeri de senin. Mauro dönüp kalmıştı. Nefes bile alamadan biraz sonra kendisini vuracak olduğunu bildiği darbeyi beklemeye başladı. Sonuçlar uyuşuyor dedi Rizzoli. Genetik profiller birbirinin aynısı. Bölüm 7. Mutfak duvarındaki saatin tiktakları kulağında çınlıyordu. Masadaki bardakların içinde buzlar eriyordu. Zaman akıp gidiyordu ama Maura o anın içine kısılıp kalmıştı sanki. Rizzoli'nin sözleri kafasında dönüp dolaşıyordu. Üzgünüm dedi Rizzoli. Bunu nasıl anlatacağımı bilemedim. Ama bir kardeşinin olduğunu bilme hakkın olduğunu düşündüm. Yani. Olmuş olduğunu yani. Bir zamanlar vardı evet. Ama bundan benim de haberim bile yoktu. Rizzoli uzanıp Maura'nın elini tuttu. Bu hiç de ona göre bir davranış değildi aslında. Rizzoli kolay kolay insanlara sarılıp onlara teselli sunacak bir türde bir kadın değildi. Ama işte şimdi karşısında un ufak olup gözyaşlarına boğulmasını beklercesine Maura'nın elini tutmuştu. Bana ondan bahset dedi Maura usulca. Nasıl biri olduğunu anlat. Bu konuda dedektif Ballard'la konuşmalısın. Kiminle? Richard Ballard'la. Newton Polis Departmanı'ndan. Doktor Casson'ın tacizinden sonra Anna'nın davasına verilmiş. Sanırım birbirlerini yakından tanıyorlarmış. Sana onun hakkında ne anlattı? Concord'da büyümüş. 25 yaşındayken biriyle evlenmiş. Ama evliliği uzun sürmemiş. Dost olarak ayrılmışlar. Çocukları da yokmuş zaten. Eski kocası şüpheliler arasında değil mi? Hayır. Anna'dan boşandıktan sonra yeniden evlenmiş. Şu anda Londra'da yaşıyor. Bir dul. Tıpkı benim gibi. Başarısız evliliklere yol açan bir gen mi var acaba? Dediğim gibi, Charles Castle şirketinde çalışıyormuş. Castle eczacılık. Araştırma birimlerinden mikrobiyolog olarak çalışıyormuş. Bir bilim adamı yani. Evet, yine benim gibi diye düşündüm Aura, kardeşinin fotoğrafına bakarak. Yani o da benim gibi aklı ve mantığı diğer şeylerin üzerinde tutmuş. Bilim adamları akılları doğrultusunda ilerlerler. Huzuru kanıtlanabilir gerçeklerde bulurlar. Birbirimizi tanısaydık çok iyi anlaşırdık herhalde. Bunu kabullenmesi çok zor biliyorum dedi Rizzoli. Kendimi senin yerine koymaya çalışıyorum ama nasıl bir şey olduğunu düşünemiyorum bile. İçinde senin başka bir versiyonunun olduğu paralel bir evren keşfetmek gibi bir şey. Bunca zamandır burada, aynı şehirde yaşamış olduğunuzu öğrenmek, keşke. Rizzoli burada duraksamıştı. Keşke sözcüğünden daha boş, daha anlamsız bir sözcük olamaz herhalde. Üzgünüm dedi Rizzoli. Maura elinin tutulmasına ihtiyaç duymayacağını gösterdirircesine derin bir nefes alıp doğruldu. Bunu kaldırabilecek güçte olduğunu göstermek istedi. Dosyasını kapatıp Rizzoli'ye uzattı. Teşekkürler Jane. Yok sen de kalsın. Bu fotokopiyi senin için çıkardım. İkisi de ayağa kalktılar. Rizzoli cebinden bir kartvizit çıkartıp masaya koydu. Bunu da al. Herhangi bir sorun varsa onu arayabileceğini söyledi. Maura karttaki isme baktı. Richard Ballard'a aitti. Görüşmen gereken kişi o dedi Rizzoli. Birlikte ön kapıya doğru yürüdüler. Maura hislerine hakim olmayı başarmıştı. Hala ilgili ve saygılı ev sahibi rolünü oynuyordu. Ön verandada durup Rizzoli'ye el salladıktan sonra hemen içeri girip kapıyı kapattı ve oturma odasına doğru yürüdü. Bir süre kapının önünde öylece durup Rizzoli'nin arabasının uzaklaşmasını bekledi. Arabanın sesi kesilmişti sonunda ve evinin bulunduğu bu banliyönün o sakin caddesi her zamanki sessizliğine geri döndü. Yalnızım diye düşündüm Maura. Bir kez daha yalnızım işte. Sonra oturma odasına girdi ve kitaplıktan eski bir fotoğraf albümünü indirdi. Bu fotoğraflara yıllardır bakmıyordu. En son babasının ölümünde, cenazeden birkaç hafta sonra babasının evini temizlediği sırada bakmıştı. Bu albüm babasının komodinin üzerinde bulmuştu. Onun hayatının son gecesinde o koskocaman evde tek başına yatağında oturup ailesinin o eski fotoğraflarına baktığını hayal etmişti. Işığı kapatıp uykuya dalmadan önce gördüğü son yüzler annesinin gülen mutlu yüzleri olmuştu. Maura albümü açtı. O yüzde Maura'ya bakıyordu şimdi. Sayfalar sertleşmiş, kıtır kıtır olmuşlardı. Fotoğrafların bazıları neredeyse 40 yıllıktı. İlk fotoğrafta annesi elinde siyah saçlı bir bebekle fotoğraf makinesine bakmış gülümsüyordu. Victoria dönemi mimarisine özgü süslemeleri ve kavisli cumbasıyla Maura'nın hatırlamadığı bir evin önünde duruyorlardı. Annesi Ginny fotoğrafın altında o düzgün el yazısıyla bir not düşmüştü. Maura'yı eve getirdiğimiz gün. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Ginny, G, I, N, N, Y. Charles Kessel, C, H, A, R, L, E, S. C, A, S, S, E, L, L. Concord, C, O, N, C, O, R, D. Walt de Gort, W, A, L, T. D, E, G, R, O, O, T. Van Geist, V, A, N, C, A, T, E, S. Anna Leoni, A, N, N, A. L, E, O, N, I. Castel, C, A, S, T, E, L.